Ayrım 29, sayfa 261. Kart monitörünün alarmı öterken ekrandaki çizgi de çılgınca bir ölüm dansına kaptırmıştı kendini. Bay Voss, bir hemşire Victor'u kolundan tutarak Nina'nın yatağından uzaklaştırmaya çalıştı. Doktorlara yer açın lütfen. Bırakmayacağım onu. Ama burada durursanız işlerini yapamazlar Bay Voss. Victor kadının elini öyle bir şiddetle itti ki hemşire dayak yemiş gibi bir köşeye sindi. Victor Voss karısının ayak ucuna duruyordu. Yatağın demirlerini öyle kuvvetle sıkıyordu ki parmaklarının kemikleri dışarı fırlayacak gibiydi. Çekilin komutu geldi geriden. Herkes açılsın. Bay Voss, Doktor Archer'ın sesi yaygarayı bastıracak kadar yüksek çıkmıştı. Karınıza elektroşok vermemiz lazım. Hemen çekilin şu yatağın yanından. Victor demiri bırakıp geriledi. Şok verildi. Nina'nın bedeni vahşi bir sarsıntıyla sıçradı. O böyle muameleri kaldırılamayacak kadar zayıf, çelimsizdi. Victor elektrotları koparıp atmak için öfkeyle ileri atıldı. Sonra durdu. Monitördeki inişe çıkışta çizgi sakin bir ritim tutturmuştu. Birinin oh çektiğini duydu. O anda kendisi de derin bir nefes aldı. Tansiyon 6, 6,5 oldu. Nabız düzenli. Büyük tansiyon 7,5. Tamam, serumu kısın. Kolunu oynatıyor. Buraya bir bileklik alabilir miyim? Victor hemşireleri yararak Nina'nın yanına gitti. Kimse ona engel olmaya kalkışmadı. Karısının elini tutup dudaklarına götürdü. Onun teninde kendi gözyaşlarının tuzu geldi dudaklarına. Yanımda kal. Lütfen yanımda kal. Bay Voss. Ses sanki ona çok uzaklardan geliyordu. Dönünce karşısında Doktor Archer'ı buldu. Dışarı gelebilir misiniz? Victor başını iki yana salladı. Karınızın durumu şu anda iyi dedi Archer. Başında da bu kadar insan var. Kapının önüne çıksak yeter. Sizinle konuşmam gereken acil bir konu var. Nihayet razı oldu Victor. Nina'nın elini şefkatle yatağa bıraktı. Archer'ı takip ederek bölmeden çıktı. Yoğun bakım ünitesinin tenha bir köşesine çekildiler. Akşam ışığında karanlık sıra monitörlerin karşısındaki hemşire de sessiz ve hareketsiz duruyordu. Nakil ertelendi dedi Archer. Bir sorunla karşılaştık. O ne demek öyle? Bu gece organ alınamadı. Yarın geceyi ertelemek durumunda kaldık. Victor karısının yattığı bölmeye baktı. Perdesiz pencereden başının hareket ettirdiğini görebiliyordu. Uyanıyordu Nina. Yanında olması lazımdı. Yarın gece hiçbir bahane dinlemem. Merak etmeyin. İlk ameliyattan sonra da böyle demiştiniz. Organ reddi zaman zaman karşılaştığımız ve önüne geçemediğimiz bir durumdur. Bu sefer olmayacağını nereden bilelim? Ya ikinci kalbi de reddederse? Söz veremem. Ama durum itibariyle başka alternatifimiz yok Bay Voss. Siklospron etkili olmadı. OKT-3'e de anafilik reaksiyon gösterdi. İkinci nakilden başka çıkar yol yok. Yarın mutlaka yapılacak mı? Archer başıyla onayladı. Yarın muhakkak yapılmasını sağlayacağız. Victor yanına döndüğünde Nina'nın bilinci tam açılmamıştı. Onu uyurken sayısız kez izlemişti Victor. Geçen yıllarda yüzünde meydana gelen değişikliklere dikkat etmişti. Dudak kenarlarında ince çizgiler belirmişti. Çenesi ağır ağır sarkmıştı. Saçlarına beyazlar düşmüştü. Her bir değişiklikte kedere kapılmıştı Victor. Çünkü hepsi birlikte geçirdikleri ömürlerinin soğuk ve kimsesiz sonsuzlukla kısacık bir yürüyüş olduğunu hatırlatmıştı ona. Diğer taraftan yüz Nina'nın yüzü olduğu için her değişikliği sevgiyle kucaklamıştı. Nina gözlerini saatler sonra açtı. Victor ilk anda onun uyandığını fark etmedi. Başucunda bir sandalyeye oturmuş, omuzları yorgunluktan çökmüş bekliyordu. Bir şey dikkatini çekince başını kaldırıp Nina'ya baktı. Nina ona bakıyordu. Bir şey demeden tutması için elini uzattı. Victor onun elini tuttu, öptü. "Bunlar da geçecek," diye fısıldadı Nina. Victor gülümsedi. "Geçecek elbette. Ben çok şanslı bir insanım Victor. İkimiz de öyleyiz. Ama artık beni bırakman gerek." Victor'un tebessümü dondu. Başını iki yana salladı. Böyle konuşma. Önünde bir hayat var. O hayat ikimizin. Nina'nın elini avuçlarından kayıp gidecekmiş gibi iki eliyle tutuyordu şimdi. Seninle ben herkese benzemeyiz Nina. Hep birbirimize bunu söyledik ya, unuttun mu? Farklıyız dedik. Özel insanlarız dedik. Bize bir şey olmaz dedik. Ama oldu Victor dedi Nina zayıf bir sesle. Bana bir şey oldu. Ben de bunun üstesinden geleceğim. Nina başını kederle sallamakla yetindi. Victor tekrar kapanmadan hemen önce Nina'nın gözlerinde sessiz bir itaatsizlik okuduğunu anladı. Bakışlarını sahiplenircesine tuttuğu karısının eline çevirdi. Elin kapandığını, yumruk olduğunu gördü. Komiser Lungis bitkin haldeki Abby'yi eve bıraktığında saat gece yarısına geliyordu. Mark'ın arabasının yerinde olmadığını gördü Abby. İçeri girdiğinde evin boşluğunu ayaklarının dibindeki bir uçurum gibi duyumsadı. Hastanede acil bir durum olmuştur diye düşündü. Mark'ın gece yarısı evden çıkıp yaralanma vakalarına baktığı oluyordu. Onu ameliyathanede defalarca gördüğü gibi gözünde canlandırmaya çalıştım. Yüzünde maskesiyle mavi gözlerini önündeki hastaya çevirmiş olarak ama olmadı. Sanki belli eski anıları silmişti. Belki mesaj bırakmıştır umuduyla direkt sekretere yürüdü. İki mesaj vardı, ikisi de Vavyan'dandı. Şeyler arası bir telefon numarası bırakmıştı. Burlington'daydı hala. Bu saatte onu arayamazdı. Sabah aramayı düşündüm. Yukarı çıkıp ıslak giysilerinden kurtuldum. Bunları çamaşır makinesine atıp küvete girdim. Küvetin ıslak olmadığını fark etti. Mark akşam eve hiç gelmemiş miydi acaba? Sıcak suyun altına girip gözlerini kapatarak düşünmeye başladım. Mark'a söylemesi gerekenleri düşündükçe ürperiyordu. Bu gece Mark'ın evine bunun için dönmüştü. Artık onunla yüzleşmenin cevap isteminin zamanıydı. Belirsizlik dayanılmaz bir hal almıştı. Duştan çıktıktan sonra yatağa oturup Mark'ın çağrı cihazını kaldırdı. Kapattığı anda telefon çalınca irkildi. Abby, arayan Mark değil Kaska'ydı. İyi misin diye aradım. Bir an önce de aradım ama açmadı. Duştaydım. İyiyim Kaska. Mark'ın eve dönmesini bekliyordum. Bir sessizlik. Yalnız mısın? Kaska'nın sesinin endişelen geldiğini duyunca Abby hafifçe gülümsedi. Üstündeki kabuğu kazıyınca altından gerçek bir adam çıkıyordu. Kapıları pencereleri kilitledim dedi. Aynen dediğin gibi. Fondan insan sesleri ve polis telsizlerinden gelen cızırtılar duyuluyordu. Kaska'nın rıhtımda durduğunu, polis arabalarında yayılan mavi ışıkların yüzüne vurduğunu gözünde canlandırdı. Orada neler oluyor diye sordu. Dalgıçları bekliyoruz, makineleri getirdik. Sürücü hala minibüste mi sence? Korkarım ki öyle. Kaska içini çekti ve öyle bir yorgunlukla soluğunu bıraktı ki Ebi onun için endişelendi. Hadi sen de eve dön Kaska. Sıcak bir duş, bir de tavuk suyuna çorba. Bak reçete yazıyorum. Kaska güldü. Daha önce hiç çıkarmadığı bir sesti bu. Şaşırdı Ebi. Kaska bir de yaptıracak eczane buldun mu tamamdır dedi. Birileri Kaska'ya bir şey söyledi. Başka bir polis herhalde. Mermilerin ne yöne atıldığını soruyordu. Kaska adama cevap verdi, sonra telefona döndü. Benim kapatmam lazım. Evde rahat edecek misin? Bir otel bırakabilirim seni. İyiyim ben. Peki. Kaska'nın bir daha iç çektiğini duydu. Ama yarın sabah eve çilingir çağıracaksın. Bütün kapıları sürgü taktıracaksın. Geceleri evde yalnız olacaksan bundan sonra böyle. Tamam, çağırırım. Kısa bir sessizlik oldu. Bir sürü işi vardı ama Kaska kapatmak istemiyordu sanki. Sonunda sabah seni tekrar ararım dedi. Sağ ol Kaska diyen Ebi telefonu kapattı. Marka tekrar çağrı bıraktı, sonra yatağa uzanıp aramasını bekledi. Telefon gelmedi. Saatler ilerledikçe gelmemesinin muhtemel nedenlerini aklında sıralayarak kabaran korkusunu bastırmaya çalıştı. Hastanede nöbetçi hekim odasında yatmış olabilirdi. Çağrı cihazı arızalı olabilirdi. Ameliyat olduğundan aramıyor olabilirdi. Ya da öldü belki. Aaron Levy gibi, Kunstler ve Hennessey gibi. Tekrar tekrar çağrı bıraktı. Nihayet gecenin üçünde telefon çaldı. Ebi bir anda ayılıp Ayıza'ya uzandı. Ebi benim diyen Mark'ın sesi uzaktan geliyormuş gibi cızırtılıydı. Saatlerdir arıyorum seni dedi. Neredesin? Arabadayım. Hastaneye gidiyorum şimdi. Mark bir an durdu. Konuşmamız lazım Ebi. İşler değişti. Aramızdaki işler değil mi? Evet. Hayır, seninle ilgili değil. Öyle bir şey hiç olmadı zaten. Hepsi benim kabahatim. Seni de bu işin içine ben çektim. Geri adım atsınlar istedim ama olmadı. Çok ileri gittiler artık. Kim onlar? Ekip işte. Ebi bir sonraki soruyu sormaya çekiniyordu ama başka şansı da kalmamıştı. Hepiniz mi bu işin içindesiniz? Artık değiliz. Bağlantı bir an kesildi. Trafik uğultusuna benzer bir ses geldi. Sonra Mark'ın sesi tekrar duyuldu. Muhandas'a bu gece karar verdik. Oradaydım zaten, onun evinde. Konuştuk, fikir alışverişinde bulunduk. Hayatımızı tehlikeye atıyoruz gibi. Ama artık buna bir son vermemiz gerekiyor. Kaldıramıyoruz artık. Muhandas'la birlikte bütün rezilleri ortaya dökeceğiz. Nasıl ekibin canı cehenneme. Bay Sedin de. Bir soluk aldı, sesi çatlamıştı birden. Korkaklık ettim, özür dilerim. Ebi gözlerini kapattı. Bunca zamandır biliyordun yani. Bir kısmını biliyordum ama Archer'ın işlerini nerelere kadar vardırdığını bilmiyordum. Öğrenmek istemedim. Sonra sen sorular sormaya başladın. Daha fazla saklanamazdım artık. Derin bir nefes alıp fısıldadı. İpliğin pazara çıkacak Ebi. Ebi'nin gözleri hala kapalıydı. Mark'ı karanlık arabasında bir eli direksiyonu, diğer eli cep telefonu tutarken hayal ediyordu. Yüzündeki acıyı görebiliyordu. Bir de cesareti hepsinden çok cesaretti. Seni seviyorum diye fısıldadı Mark. Eve dön Mark, lütfen. Dönemem. Muhandas'la hastanede buluşacağım. Dönür kayıtlarını ele geçireceğiz. Nerede saklandıklarını biliyor musunuz? Bir fikrimiz var. Sadece ikimiz bakarsak uzun sürer. Sen de gelip yardım edersen sabaha çıkabiliriz. Ebi yatakta doğruldu. Bu gece bana uyku yok zaten. Nerede bulaşacaksın Muhandas'la? Hasta kayıt bürosunda. Onda anahtar var. Durakladı. Bu işe bulaşmak istediğinden emin misin Ebi? Sen neredeysen ben oradayım. Beraberce yapacağız. Tamam mı? Tamam dedi Mark alçak sesle. Görüşürüz. Ebi 5 dakika sonra evin kapısından çıkıp arabasına bindi. Batı Cambridge Hastanesi'nde kimse yoktu. Charles Nehri boyunca ilerleyip köprüye döndü. Saat 3'ü çeyrek geçiyordu ama pırıl pırıldı zihni. Hayat doluydu. Nihayet dize getireceğiz bunları dedi içinden. Hem de birlikte yapacağız. Ta başından yapmamız gerektiği gibi. Köprüyü geçip çevre yolu sapağına yöneldi. O saatte çevre yolunda çok az araba olduğundan trafiğe rahatça karıştı. 5 kilometre sonra tekrar şerit değiştirerek Güneydoğu otoyoluna döndü. Yunca'dan çıktığı sırada dikiz aynasında bir çift far gözüne çarptı. Epi hızlanarak otoyola karıştı. Arkasındaki araba iyice yaklaşınca uzunları gözünü almaya başladı. Nerede beri beni takip ediyordu acaba? Hiç dikkat etmemişti. Ama şimdi son hızla peşindeydi. Ebi iyice hızlandı. Diğer arabayı arayı açmadı. Ebi ani bir hareketle sol şeride geçti. Yan yana geldiler. Ebi yana baktı. Arabanın penceresinin açıldığını gördü. Yolcu koltuğunda bir adamın silüetini seçti. Panikle gaza bandı. Emniyet şeridinde duran arabayı çok geç fark etti. Freni asıldı. Araba kontrolden çıkarak beton bariyerlere bindirdi. Dünya bir anda döndü. Sonra her şey tepetaklak oldu. Dünya bir kararıyor, bir aydınlanıyordu. Karanlık, aydınlık, karanlık. 41'den merkeze 3 dakika içinde intikal ediyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı 41. Hastanın durumu nedir? Tansiyon 9,5, nabız 110. Serum fizyolojik bağlamda. Şimdi hareket ediyor gibi. Sabitleyin hastayı. Boyunluk ve omurga atili taktık. Tamam, acil bekliyoruz. 2 dakikaya oradayız Bay Site. Aydınlık. Bir de acı. Kafasının içinde sert şiddetli acı patlamaları. Bağırmak istedi ama sesi çıkmadı. Gözünü acıtan ışıktan kaçmak istedi ama sanki boyunduruk vurmuşlardı. O ışıktan kaçıp tekrar karanlığa sığınabilirse acısı geçer sandı. Kollarını ve bacaklarını hareket ettirmesini engelleyen felçten kurtulmak için var gücüyle kıvrandı. Ebi kımıldama. Kımıldama Ebi diye emretti bir ses. Göz bebeklerine bakmam lazım. Diğer yöne kıvrılınca el ve ayak bileklerini kesen kayışları hissetti. Kımıldayamamasının felçle ilgili olmadığını, kolların ve ayaklarının sedyeye bağlanmış olduğunu anladı. Ebi, ben Doktor Wetting. Bana bak, ışığa bak. Hadi aç gözlerini, aç. Gözlerini açtı ve fenerin ucundaki ışık kafatasını bir mızrak gibi delip geçtiği halde kendini zorlayarak açık tuttu. Işığı takip et. Hadi bakalım. Aferin Ebi. İki göz bebeğinde de tepki var. Göz kasları normal. Fenerin ışığı neyse ki söndü. Tomografi çektirin yine de. Ebi etrafındaki şekil verebilmeye başlamıştı. Ameliyat ışıklarının göz almayan aydının ortasında duran Doktor Wetting kafası olduğunu fark etti. Görüş alanında başka kafalar da dolaşıyor. Bölmenin beyaz perdesi uzakta bulut gibi kabarıyordu. İğne batan sol kolunu acıyla çekti. Yavaş Ebi. Yumuşak yatıştırıcı bir kadın sesiydi. Kan almam gerekiyor. Sakın kımıldama. Birkaç tüp dolduracağım. Üçüncü bir ses. Röntgen hazır Doktor Wetting dedi. Bir dakika dedi Wetting. Daha kalın bir iğne takın. 16'lık yerleştirin bir tane. Hadi arkadaşlar. Ebi bu kez sağ kolunun delindiğini hissetti. Acı bütün bulanıklığı bir anda dağıtarak zihnini pırıl pırıl yaptı. Nerede olduğunu anladı. Nasıl getirildiğini hatırlamıyordu ama buranın Bay Site Hastanesi'nin acil servisi olduğunu, başına fena bir şeyler geldiğini artık biliyordu. Mark deyip doğrulmaya çalıştı. Mark nerede? Kalkma sakın, iğne çıkacak damarından. Bir el onu dirseğinden tutup kolunu sedyeye yapıştırdı. Çok sıkı bastırıyordu. Etrafındaki herkes onun canını yakıyor, iğnelerini enitesine batırıyordu. Sanki tutsak bir hayvanmış gibi kıpırdamasına izin vermiyorlardı. Mark diye bağırdı. Ebi beni dinle dedi. Yine Wetting konuşuyordu. Alçak ve sabırsızdı sesi. Mark'a ulaşmaya çalışıyoruz. Yakında hastaneye varacaktır. Şimdi bizim dediğimizi yap. Yoksa sana yardımcı olamayacağız. Anladın mı? Anladın mı Ebi? Ebi Wetting'in yüzüne baktı ve taş kesildi. Asistanlığı sırasında bulanık mavi gözlerden çok ürküyordu ama şimdi eli kolu bağlı böyle çaresizken hükmetten de beter durumdaydı. Korkuyla ta iliklerine kadar hissediyordu. Çevresine bakıp tanıdık yüzler aradı ama herkes inilerle, serumlarla, göstergelerle meşguldü. Perdenin çekildiğini duydu. Sedyenin hareketlendiğini hissetti. Tavandaki lambalar birbiri ardına kayıp giderken hastanenin derinliklerine götürüldüğünü anladı. Düşmanın inine giriyordu. Direnmeye çalışmadı bile. Kayışlar kendini kurtaramayacağı kadar sıkıydı. Düşünmem lazım dedi içinden. Köşeye dönüp röntgen odasına girdiler. Sedyenin üstünde bir erkeğin yüzü belirdi. Tomografi teknisyeniydi bu. Dost muydu, düşman mı? Abi artık kestiremiyordu. Onu masaya taşıyıp kaltılarından ve göğsünden kayış geçirdiler. Hiç kımıldamadan yat dedi teknisyen. Yoksa baştan yapmak zorunda kalırız. Tomografi film makinesi üzerine indiği sırada evi klostrofobi bir dalgasına kapıldı. Kendi hastalarının tomografi çekimini nasıl anlattıklarını hatırladı. Kafanı kalemtıraşa sokar gibi. Ebi gözlerini kapattı. Makine kafasının üstüne tırtıklar, hırıltılar çıkardı. Düşünmeye, kazayı hatırlamaya çalıştı. Arabasına bindiği otoyola çıktığını hatırlıyordu. Sonra boşlukta vardı. Retrograd amnezi. Kafa anının hiçbir kırıntısı kalmamıştı aklında. Ama kazadan önceki olayları belirli bir sıraya koymaya başlamıştı. Ayrım 29, sayfa sonu 268.